Ayrım 21.
Afrika ülkeleri yeni sömürgeciliğe karşı şiddetle yüklendiler. Bu yüklenişin amaç ve anlamı daha önce de değinildiği gibi bağımsızlık sonrasında oydaşmayı devam ettirmek, üçüncü dünyayı birleştirmek ve büyük devletleri daha bükülgen olmaya zorlamak yanında kendisini sömürmüş olan ve sömürmeye devam eden zihniyete karşı bir karşı saldırıya geçmekti. Dipnot 151, İBİT sayfa 841-843, Dipnot 152, yeni sömürgecilik kavramının eleştirisi için İBİT'in kitabından sayfa 583 ve 854'e bakınız. Uluslararası hukuk anlayışı. Afrika milliyetçiliğinin uluslararası alanda benliğini ispat etme gereksinmesinin bir diğer yöntemi, mevcut uluslararası hukuka karşı takındıkları eleştirici tavır olmuştur. Bu tutumun nedeni, uluslararası hukuk kurallarının oluşmasına bu ülkelerin katılmamış olmaları olarak belirlenmektedir. Aslında esas neden, bu kuralların ilgili olduğu ekonomik koşullar, toplumsal ilişkiler ve çıkarların yeni ülkelerin yapısına yabancı oluşudur. Örneğin, Afrika ülkelerine göre devletin yabancıların uğradığı zararlar konusundaki sorumluluğunu düzenleyen kurallar, Avrupalı sömürgecilerin kendi çıkarlarını korumak için yerleştirdikleri kurallardır. Dipnot 153, bu konuda bakınız Praxa C.'nin New Nations and the Law of Nations kitabından sayfa 26'ya. Ayrıca Afrika ülkelerine göre geleneksel uluslararası hukuk bütün uluslararası gerilimleri devletler arası ilişkilerde aradığı için yanlış yoldadır. Afrikalıların anlayışına göre diplomatik davranışta 3 kimlik düzeyi mevcuttur. Irksal bir kimlik, kıtasal bir kimlik ve egemen devletlerin kimliği. Dipnot 154, Mazruhi, Towards sayfa 125. Bu anlayış, uluslararası politikaya alışılmış Doğu-Batı, sosyalist-kapitalist kutuplaşması değil, Kuzey-Güney, gelişmiş-geri kalmış kavgası şeklinde görmek sonucunu doğurmuştur. Bloksuzluk, bağlantısızlık politikası. Afrika milliyetçisinin dünyayı kendini ispat etmek için kullandığı en önemli kavram, bloksuzluk veya bağlantısızlık oldu. Bloksuzluk adından da anlaşılacağı gibi dünyadaki başlıca iki bloktan hiçbirine ait olmamak anlamına geliyordu. Fakat bloksuzluk Avusturya tipi gibi tarafsızlık anlamından çok uzaktı. Nire'nin 1961 yılında Ulusal Meclisi açış konuşmasında dediği gibi tarafsızlık terimi bir aldırmazlık anlamı taşımaktaydı. Oysa Afrikalılar, adaletin yerine gelmesi, dünyada güvencin ve barışın sağlanması, insan hakları, bağımsızlık ve self determinasyon konularında büyük ilgi sahibiydiler. Dipnot 155, Kohn ve Skolsky, sayfa 14. Bu nedenle bloksuzluğa olumlu tarafsızlık demenin bile doğru olmadığını söyleyenler vardı. Dipnot 156, Thompson, sayfa 187. Burada amaç Afrika milliyetçiliğinin dış politikasının tahlilini yapmak olmadığı için şu kadarı söylenebilir ki Afrika'nın genç ülkelerinin bloksuzluğa kaymalarının nedeni çatışmalı bir dünyada barışı sağlama kaygısı değil mevcut rejimlerden bağımsız olarak büyük devletlerle eşitliği sağlamak arzusudur. Büyük devletlerle mümkün olduğu kadar az resmi bağlantısı olmak içerideki bağımsızlığın dışa yansıması olmaktadır. Dipnot 157, Mazruhi Towards sayfa 141. Lumbawa'nın gözünde bu politika yalnızca batıya ve doğuya bağlı olmakla değil, aynı zamanda Afrika'nın manevi değerlerinin yeniden bir değerlendirilmesi ve Afrika kişiliğinin rehabilitasyonu anlamında taşımaktadır. Tıpkı kişinin kendi kimliğini ulusal kültürel geleneklerinin ışığı altında tekrar bulması gibi Kongo'da dış dünya ile olan ilişkilerini bütün Afrika ülkeleri tarafından paylaşılan ortak değerlerin ışığı altında tekrar tanımlamıştır. Dipnot 158, Lemmy Hart, sayfa 44-45. Tom Mavia, henüz temiz bir geçmişi olan Afrika kişiliğinin mevcut bloklardan birine bağlanmak yerine kendi başına benliğini bulması gerektiğini savunmaktadır. Dipnot 159, Legum, sayfa 119'dan. Civilization on Africa, Africa's Peace, Princeton, Van Nostart. Bloksuzluk konusunda 1969'da Petra Vandi'de yapılan ve bu kavramın anlamını, kökenini, bugünün de geleceğini tartışan uluslararası sempozyum için Aquihom'un Non-Limit in World of Today, Institute of International Politics and Economics, Belgrade 1969. Afrika'nın bloksuzluğu için bakınız George V. Sfeder, Der Non-Aligned Black African Masonians, D.C. Heath & Co. 1970. Böylece bloksuzluk şeklinde beliren Afrika milliyetçiliğinin dış politikası bu akımın kendini bütün dünyaya ispat ve kabul ettirme tutkusunun bir aracı olarak ortaya çıkmıştır. Fakat Afrika ülkeleri bu politikayı kendi çıkarlarını belki de en iyi bir şekilde koruyacak bir biçimde, yani soğuk savaşı durmadan uzatacak bir şekilde kullanmak yoluna gitmişlerdir. Aksine ya iki kampı şu veya bu şekilde etkilemekten kaçınmışlar ya da iki blok arasındaki ilişkileri, gerilimleri azaltmak yolunda etkilemeye çalışmışlardır. Dipnot 160, Mazruhi Towards, sayfa 167. Afrika ülkelerinin bölünmeye karşı olan ideolojik tutumlarının bir yansıması olan bu davranış biçimi, bu ülkelerin uluslararası ahlaka bağlı kalmayı, gene kendilerini uluslararası alanda kabul ettirmenin bir yolu olarak gördükleri izlenimini vermektedir. 3. Kara Afrika Milliyetçiliği İdeolojisinin Genel Bir Değerlendirilmesi. Kara Afrika'daki milliyetçilik hareketinin ideolojisinin içinde doğduğu ortam ve etkenler açısından şu gözlemleri özet olarak sıralamak mümkündür. 1. Müslümanlığın çok etkili olduğu birkaç bölge ve Etiyopya dışında Afrika milliyetçiliği ideolojisi laik bir ortamda yeşermiştir. Avrupa ve Asya milliyetçiliklerinde olduğu gibi kendisinden önce var olan bir toplumsal ideolojiye, yani cinle çatışmak zorunda kalmamıştır. Dipnot 1, İbrahim Abiligot, Nationalism and New Perspective, The African Case, sayfa 39. 2. Avrupa ve Asya'nın milliyetçilik öncesinde önemli bir tarihsel geçmişi vardır. Oysa Afrika, bu uygarlıklar gibi bir altın geçmişe sahip bulunmadığı için milliyetçiliğin çabaları bu geçmişi anmaya değil, yalnızca ileriye dönük olmuştur. Dipnot 2, İbet, sayfa 54. 3. Afrika milliyetçiliği ideolojisi sınıfların henüz güçlenmediği bir ortamda ortaya çıkmıştır. 4. Bu ideoloji milletin öğelerinin çok zayıf olduğu, hatta bazılarının hiç bulunmadığı bir ortamda çıkmıştır. 5. Afrika milliyetçiliğinin çok önemli etkenlerinden biri sömüren sömürülen ilişkisinin somutlaşmasından ortaya çıkan kara derili beyaz adam çatışması olmuştur. 6. Afrika milliyetçiliğine en etkili olan düşün öğesi kesinlikle Batı felsefesidir. İdeolojinin en önemli işlevi olan modernleştirme çabaları bu felsefenin biçimlendirici etkisini en iyi bir biçimde yansıtmaktadır. 7. Batı felsefesinin yanı sıra Afrika milliyetçilik hareketinin ideolojisini biçimlendiren diğer bir ana etken Afrika'nın sosyoekonomik yapısının zorlanmalarıdır. İdeolojinin içinde oluştuğu bu ortam ve etkenlere bağlı olarak Afrika milliyetçiliği ideolojisinin genel çizgileri şöyle sıralanabilir. 1. İdeolojinin başka bir toplumsal ideolojinin başat olmadığı laik bir ortamda doğmuş olması, kendisini geçmişe bağlayan güçlü öğelerin bulunmaması ve sınıf farklılıklarının önemsiz olduğu toplumlarda ortaya çıkması, Afrika milliyetçiliği ideolojisinin duygusal hatta nörotik değil, akılcı olarak ortaya çıkması olanak vermiştir. Dipnot 3, Afrika milliyetçiliğinin nörotik olmadığı konusunda bakınız Colin Legum, The Pepinon of Nationalism in Africa, James Henderson, Europe Science 1945, Aspects of Contemporary World History. Heyecan öğesi kuşkusuz vardır. Fakat örneğin bir Alman milliyetçiliğinde rastladığımız akıl dışı öğelerin vurgusundan çok uzaktır. Bu durumda bu ideoloji başından beri hep akılcı çözümlere gitmiştir. Örneğin tek parti Afrika sosyalizmin benzerlerine Türkiye'de de rastlanmıştır ama Türkiye bu anti-çoğulcu fakat akılcı silahları daha önce çoğulcu demokrasiyi ve liberal ekonomiyi denedikten sonra sosyoekonomik yapının zorlamaları sonucunda benimsemiştir. Oysa Afrika ülkeleri işin başından beri bu silahları uygulamıştır. 2. Yeni devletlerde ortaya atılmış olan ideolojinin millet temeline dayanmaması ve renk faktörü, egemenlik vurgusunun bir Nijerya veya Kongo milletinin üzerinde olmaktan çok bir Afrika milleti üzerinde olması sonucunu doğurmuştur. Bu durumda Afrika milliyetçiliği dünyadaki diğer milliyetçiliklerin aksine kıta çapında ortaya çıkmıştır. 3. Burada belirtilen renk öğesi, Batı felsefesinin büyük etkisi altında olan bu ideolojinin diğer bir önemli niteliğini ortaya çıkmasına neden olmuştur. Aynı modernleşme çabası içinde olan bir Türk aydını, Batılıyım diyerek çok nazik bir kültür sorununu halledivermektedir ama durum bir Afrikalı için bu kadar basit değildir. Gerçi Asyalı milliyetçinin aksine Afrikalı milliyetçi, Batı'yı çok daha kolaylıkla kabul etmektedir. Bunun nedeni buradaki bağımsızlık savaşlarının uzun ve kanlı olmaması, bir de geçmişte Afrika'ya özgü güçlü siyasal örgütler ve kültürel sistem bulunmaması olarak belirtilebilir. Dipnot 4, Mansur, sayfa 42. Fakat Afrikalı'da Batı'ya bir temsiliyet yoktur. Legum'un belirttiği gibi, dipnot 5, Legum, the phenomenon of, sayfa 182. Afrika milliyetçiliğinin en ilginç görünümlerinden biri de bu akım ideolojisinin Avrupa karşısındaki kararsız tutumudur. Afrikalı Avrupalı beyaza karşı hem Batı düşüncesinin yarattığı bir yakınlık duymuş hem de acı sömürü geçmişinin ve renk üyesinin etkisiyle onunla kendini özdeş saymaktan uzak durmuştur. Bu durum Afrikalı'nın Batı hayranı olması sonucunu doğurmakla birlikte onun Batı'ya en azından kültürel bir temsiliyet içinde kendini yitirmesini önlemiştir. 4. Genellikle Batı düşüncesinin etkisi altında olmakla birlikte bu düşüncenin hem kapitalist hem de sosyalist kanatlarından etkilenmiş olan, üstelik kişisel, sınıfsal ve özellikle yapısal nedenlerin zorlamasıyla bu Avrupa düşüncelerini tam olarak uygulayamayan kafalar, durmadan gereksinmelerini değişen çok dinamik bir ortam içinde sınırlarını kesin olmayan elektrik ve pragmatik bir ideoloji ortaya koymak zorunda kalmışlardır. Zolberg'in belirttiği gibi, dipnot 6, Zolberg, sayfa 88, demokratik merkeziyetçilik, iç çelişkiler, sapmalar gibi Marksist terminolojiye bakıp da Afrika ülkelerinin rejimini SSCB'ye benzetmek, tersi terimlerin ABD rejimini hatırlatması kadar yanlış bir sanıdır. 5. Afrika milliyetçiliği ideolojisinin modernleşme sorununa yaklaşımı, Friedland ve Rosenberg'in de işaret ettiği gibi ideolojinin eylem üzerindeki etkisini incelemek bakımından Afrika'nın sınırları dışında taşıyan bir önem taşımaktadır. Dipnot 7, William Finland, sayfa 3, ön söz. 6. Afrika milliyetçiliği ideolojisinin özellikle Gine, Ghana gibi sert olarak uygulandığı ülkelerde çeşitli olumlu işlevler görmesi yanında bir de önder ve rejim için olumsuz etkiler yapması söz konusu olmuştur. İdeolojik eğitim yoluyla iktidar sürdürmek, çeşitli ekonomik sıkıntılar da eklenince hayal kırıklığı, kızgınlık, bıkkınlık yaratabilmiştir. Böyle durumlarda rejim güçleneceğine zayıflamış, ideolojik birliğe ve düzene yapılan fazla vurgu toplumsal tutunumu arttıracağına zayıflatabilmiştir. Dipnot 8, Andrian, sayfa 134-135. Ayrıca modernleşme konusunda zorluklar belirdikçe bir takım ideolojik öğeler, örneğin emperyalizm ve yeni sömürgecilik kavramları toplumsal tutunumu arttırmak için vurgulanır olmuştur. Dipnot 9, Cohen ve Skolsky'nin kitabından sayfa 182'ye bakınız. 4. Bölüm: Kara Afrika Milliyetçiliğinin Sorunları. Bu kitabın giriş bölümündeki kurumsal çatının ana çizgilerini izleyerek, Kara Afrika'da görülen az gelişmiş ülke milliyetçiliğini duygu ve ideoloji açılarından incelemeye çalıştık. Bu incelemenin tamamlanabilmesi için bu duygu ve ideolojinin kesiştiği yerde ortaya çıkan hareketin karşılaştığı bir takım önemli sorunları ve uygulamanın ortaya çıkardığı problemleri de bu son bölümde göze geçirmek gerekmektedir. Kara Afrika'nın bağımsızlıkla birlikte resmen arkasında bıraktığı sömürge geçmişi bu genç ülkelerin pek çok sorunlarının altında yatar. Fakat bu bölümde bu sorunlardan en önemlileri ele alınacaktır. Sınırlar ve azınlıklar sorunu ile beyaz kolonların, Avrupalı beyaz göçmenlerin, yönetimde olan ya da henüz bağımsızlığını elde edemeyen topraklar sorunu, emperyalizm, mirası ve kalıntılar sorunu adıyla ayrı bir başlık altında incelenecektir. Dipnot: Bu kitabın yazılmasından 1974 sonra bu bölümde bir kurtarılamamış topraklar adı altında ele alınmış olup bağımsızlaşan ya da beyaz yönetimler sorunu başlığı altında ele alınmış olup beyaz kolon yönetiminden kurtularak demokratikleşen, iki emperyalizmin mirası ve kalıntılar sorunu başlığı altında ele alınmış olup mevcut devletlerden ayrılarak bağımsızlaşan ülkeler tarihi sırasıyla şudur. Gine Bissau 1974, Portekiz'den bağımsızlık. Angola 1975, Portekiz'den bağımsızlık. Mozambik 1975, Portekiz'den bağımsızlık. Cabo Verde 1975, Portekiz'den bağımsızlık. São Tomé ve Príncipe 1975, Portekiz'den bağımsızlık. Sibutu 1977, Fransa'dan bağımsızlık. Zimbabwe 1980, beyaz kolon yönetiminden kurtularak demokratikleşme. Namibya 1990, beyaz kolon yönetiminden kurtularak demokratikleşme. Güney Afrika Cumhuriyeti 1991, Apartheid yasalarının tamamen kaldırılması sonucu beyaz kolon yönetiminden kurtularak demokratikleşme. Eritre 1993, Etiyopya'dan ayrılarak bağımsızlaşma. Ele alınacak olan ikinci sorun, Afrika milliyetçiliği için çeşitli işlevler gördüğünü saptamış olduğumuz Panafrikanist akımın siyasal yönü, yani Kara Afrika'nın birleşme sorunudur. Bu kitabın konusu bu sorunların incelenmesi ile de tüketilmiş olmayacaktır. Afrika'nın genç ülkeleri herhangi bir anda fotoğraf çekmeye olanak vermeyecek kadar dinamik bir ortam içinde bulunmaktadır. Nitekim hem ideoloji bölümünde incelemiş olduğumuz modernleşme araçları hem de bu araçların etkisiyle sosyoekonomik yapı çok hızlı bir değişme içindedir. Bu yüzden Afrika milliyetçiliği konusundaki incelemeler tamamlanmış sayılabilmek için ideolojinin ve sosyoekonomik ortamın bu değişmelerini de dikkate almak zorundadırlar. İşte bu nedenle bu bölümün son kısmı da ideolojik uygulamanın doğurduğu sonuçlar başlığı altında siyasal rejim sorununu ve sınıflaşmayı Kara Afrika milliyetçiliği açısından incelemektedir. Dipnot: kitabın sistematiğini bozmamak için orijinal metne monte edilmemiş olan bu gelişmeleri okuyucu kitabı ilave edilen şu eklerden izleyebilir. Ek 1: Afrika'da önemli gelişmeler 1974-1980. Ek 2: Emperyalizmin kalıntıları sorununun çözümü. Ek 3: 1980 sonrasında Afrika sosyalizmi. Ek 4: Afrika'da önemli gelişmeler zaman dizini 1980-96. 1. Emperyalizmin mirası ve kalıntıları sorunu. A. Emperyalizmin mirası, Kara Afrika'daki sınırlar ve azınlıklar. Emperyalizm, Kara Afrika'da bu genç ülkeleri devamlı olarak içten kemiren ve ileride bugünkünden daha büyük sorunlarla gebe olan bir miras bıraktı. Önce Avrupalı misyonerin, arkasından da sömürge şirketlerinin Afrika'yı gayri resmi paylaşmaları, en sonunda Avrupa'nın sosyoekonomik yapısının ve uluslararası ortamın itişiyle emperyalist devleti devreye sokacak ve resmi bir paylaşmaya dönüştürecekti. İşte emperyalizmin bıraktığı miras bu resmi paylaşmadan doğdu. İlkel topraklar içinde çatışmak istemeyen Avrupa ülkeleri kara kıtayı kendi aralarında 1884-85 Berlin ve 1890 Brüksel konferanslarında paylaştılar. Bu paylaşma sonucu yeni sömürgeler edinme konusu fiili işgal ilkesine bağlandı ve her devletin elinde bulundurduğu sömürge toprağının sınırları saptandı. Bu saptama sırasında Avrupalı devletler etnik gruplara ve aynı dil konuşan ya da birbirine akraba olan halklara dikkat etmediler. Tek ölçük farklı olarak fiil durumu ve kendi çıkarlarını düşündüler. Böylece çok farklı etnik gruplar aynı sömürge toprağı sınırları içinde bir araya gelebildiği gibi aynı kabilenin insanları da farklı devletlere ait olduğu saptanan sömürge toprakları arasında dağılabildi. Örneğin Mandigolar ve Bambalar bütün Batı Afrika boyunca bugünkü Senegal, Gine, Mali, Fil dişi kıyısı, Gambiya, Sierra Leone, Portekiz Ginesi ve Liberya arasında, Bakagonglar, Fransız ve Belçika Kongoları ile Angola arasında, Iyu ve Mina kabileleri Togo ve Ghana arasında parçalandılar. Dipnot 1, bakınız Potekin Ways of Development sayfa 98. Yapay sınırlar sorunu ve çözüm yolu. Uti Posidetis. Böyle uygunsuz birleşmeleri ve parçalanmaları yol açan ve uzunluk olarak %44'ü paralel ve meridyenlerden oluşan bu yapay sınırlar, bağımsızlıkla birlikte genç devletlerin sınırları haline geldi. Dipnot 2, Solodikonov, sayfa 27'den World Politics No. 9'a bakınız. Üstelik Afrika toplum yapısının 1820'ler-1840'lar arasında büyük devlet kurmaya yönelmesini o zamanlar önlemiş olan Avrupalı sömürgeci, bu yapay sınırları bağımsızlık verdiği genç ülkelerle birçok durumda daha da bölerek temsil etti. Dipnot 3, bu konuda Potegi'nin kitabından sayfa 95 ve 100'e bakınız. Tamamen olumsuz öğelerin etkisiyle doğan Afrika milliyetçiliğinin tek olumlu öğesi bu yapay sınırlardı. Bu tek olumlu öğe de genç ülkelerin başına Potegi'nin dediği gibi iki çok önemli sorun çıkarmıştır. Dipnot 4, Potekin Legacy of Colonialism, sayfa 104. Bir kez komşu ülkeler arasında önemli çatışmalar patlak vermiştir. Bu çatışmalar Ghana ile Togo, Ghana ile Fil dişi kıyısı, Kenya ile Somali, Etiyopya ile Somali, Nijerya ile Kamerun, Randiye ile Burundi ve Uganda ile Tanzanya örneklerinde görüldüğü gibi Afrika'nın genç ülkelerini bazen daha bağımsızlığı doğru düz elde edemeden birbirine düşürmüştür. Bu sorun o dahi önemli hale gelmiştir ki Afrika Birliği Örgütü OAU kurulduğundan bu yana kıta içi bir sorunun ele alınmadığı ancak bir tek toplantı 1970 devlet başkanları Addis Ababa toplantısı yapılabilmiştir. Dipnot 5, Milanda Mankitil, Relol des Organizations Regions dans les Conflits Centrales Members, sayfa 382. Afrika'daki gelişmeleri izleyen sürekli yayınlarda, örneğin Africa Research Bulletin'de sınırlı anlaşmazlıkları ve kavgaları ile ilgili haber olmayan sayıyı rastlamak pratik olarak olanaksızdır. Afrika'nın genç ülkeleri bu sınır sorunlarının barışçı yollardan karara bağlanması gerektiği yolunda Addis Ababa'da 1963 Mayıs'ında karar almışlardır. Gerçekten Afrika ülkeleri bu tür çatışmaların çözülmesinde daha çok ikili görüşmeleri, Birleşmiş Milletler'in kararlarını ve özellikle Afrika Birliği Örgütü'nün uzlaştırma mekanizmasını kullanma yoluna gitmişlerdir. Fakat Afrika ülkelerindeki milliyetçilik bu tek olumlu yönün çerçevesi içinde doğmuş ve büyümüş olduğundan bu büyük sorunun en azından alevlenmesini önlemek için uygulanan en önemli yöntem bütün yapaylığına rağmen bu sınırları olduğu gibi korumak, yani uti possidetis kuralını uygulamak olmuştur. Uti possidetis kuralı yalnız Afrika Birliği Örgütü'nün anayasasının içinde değil, Dipache'nin 7. fırkası 2. maddesinin 1. ve 3. maddenin 3. fırkaları, Kahire'deki ilk zirve toplantısının AGH Res 161 sayılı kararında da önemli zirveler tekrar etmiştir. Zirve toplantısı, Afrika ülkelerinin sınırlarının bağımsızlığın kazanıldığı tarihte elle tutulur bir gerçek oluşturduğu göz önünde tutularak, 1. Afrika Birliği Örgütü'nün bütün üyelerinin adı geçen örgütün anayasasının 3. maddesinin 3. paragrafında ortaya konan ilkelere tam bir saygı duyduğunu açıkça tekrarlar ve 2. Bütün üye ülkelerin bağımsızlığın kazanılmış olduğu tarihteki şekliyle mevcut sınırlara saygı göstereceklerini açıkça ilan eder. Dipnot 6, İBİT sayfa 389. Çelişki gibi görülebilecek bu durum düşünüldüğü zaman çıkar tek yol olarak karşımızda belirmektedir. Afrika'nın etnik yapısı o denli karışıktır ki kabilelerin yerlerini değiştirmeye veya belirli bir sınır değişikliği yapmaya yönelecek çözüm yolları bir şey halletmiş olmayacaktır. Ayrıca yukarıda söylendiği gibi her ülkenin milliyetçiliğinin mevcut sınırlar içinde ortaya çıkmış olduğu gerçeği vardır. Bu durumda uti possidetis tek çıkar yol olarak gözükmektedir. Ayrıca bir az gelişmiş ülke milliyetçiliği için önemli olan bu sınırların dil ve kültür çizgilerini bölmesi değil, bu hareketin özü olan antikolonyizmi belirlemiş olmasıdır. Bunların değişmesi hareketin gücünü ve önderleri zayıflatmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Dipnot 7, Katuski sayfa 38. Azınlıklar sorunu ve çözüm yolu, Afrika ülkelerinin kendine özgü self-determinasyon anlayışı. Emperyalist devlet tarafından saptanmış olan yapay sınırların genç Afrika ülkeleri için yarattığı ikinci önemli sorun, aynı ülkedeki etnik birimler arasında ilişkiler bakımından ortaya çıkmaktadır. Yapay sınırlar sadece Iuv, Bakango, Mina, Mandingo, Bambara gibi kabilelerin ya da halkların sınırlar ötesinde parçalanmasını gerektirmekle kalmamış, aynı zamanda bir tek ülkenin sınırları içinde birbirleriyle ilgisi olmayan, hatta birbirine düşman etnik biçimlerin bir araya gelmesi sonucu doğmuştur. Örneğin Afrika'nın devi sayılan Nijerya'da tamamen ayrı nitelikte birimler olan Hausalar, Yorubalar ve İbolar aynı ülke içinde bir arada yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Bu durumda Burundi'de Hutular ve Tutsiler arasında da geçerlidir.